أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günlerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, güzel konuşma, doğru söyleme ve konuştuğu sözün sorumluluğunu taşıma noktasında da hepimize en güzel örnek bir şahsiyettir sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple söz söylemek sorumluluktur başlığı altında öncelikle Efendimiz Aleyhisselam'ın birkaç önemli hadis-i şerifine yer vermek istiyorum. Birinci hadisi şerifimiz şöyle: An Ebi Musa radıyallahu anh kâle, kâlu ya Resulallah eyyül İslami efdal, kâle men selimel müslimûne min lisânihi ve yedihi. Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor: Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dilinden ve elinden gelecek kötülükler konusunda Müslümanların güven içinde oldukları kimse buyurdu. Yani dilinden kimsenin zarar görmediği, elinden kimsenin zarar görmediği ve insanların zararından emin ve güvende olduğu kimseler en güzel Müslümanlardır diye Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş olmaktadır. Yani hem Müslüman olup da hem de insan zarar verebilir mi? Tabii ki verebilir. Eğer dikkat etmezse, konuşmalarına dikkat etmezse, yaptıklarına dikkat etmezse, hal ve hareketlerine dikkat etmezse başkalarına zarar verme söz konusu olabilir. Gönül kırıcı, alay edici ifadeler insan dilinden çıkabilir. Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifinde bizlere hem elimize, hem dilimize, hem hal ve hareketlerimize dikkat etmemiz, onları kontrol altında tutmamız gerektiğini kısaca öğretmektedir sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, ikinci yer vereceğim hadis-i şerif de uzunca bir hadis-i şerifin, yine konuşmakla ve dilimize sahip olmakla, susmakla alakalı olan bir kısmını nakletmek istiyorum. An Ebi Hureyre'te an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kâle, men kâne yu'minu billahi vel yevmil âkiri felyekul hayran ev liyasmut. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Devamlı duyduğumuz, karşılaştığımız Efendimiz Aleyhisselam'ın bir mübarek sözüdür bu, bize emridir. Ama konuşmayı ve susmayı Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifte dikkat buyuracağımız üzere Allah'a ve ahiret gününe iman ona bağlamaktadır. Onunla irtibatlandırmaktadır. Dolayısıyla yüce dinimizde Allah ile ahiretle alakalı olmayan hiçbir hal ve hareketimiz, tutum ve davranışımız söz konusu değildir. Hepsini mutlaka yüce Rabbimizi ve ahiretin ilgilendiren bir yönü vardır. Yani dilimizden çıkan her söz Cenab-ı Hakk'a karşı ve bizim ahiretteki bizi bekleyen ebedi hayata da alakalı mutlaka bir karşılık bulunmaktadır. İnsan olarak bizlerin, kıymetli kardeşlerimiz, dinleyenlerimiz, bir mülki, mülk cihetimiz vardır. Bir de melekuti, melekut cihetimiz vardır. Mülk cihetimiz işte bu yaşadığımız hayattaki bulunduğumuz haldir. İşte ruhumuzdur, bedenimizdir, yaptıklarımızdır. İşte onları bir hayat yaşamaktayız. İşte yatmaktayız, kalkmaktayız, yemekteyiz, içmekteyiz, bir işle meşgul olmaktayız, ticaret yapmaktayız, kazanmaktayız, harcamaktayız. Yani yaşadığımız hayatta bizden sadır olan bu fiil ve davranışlarımız, hal ve hareketlerimiz bizim mülk alemindeki sergilediğimiz davranışlarımızdır. Bunlar mülki cihetimizi, yönümüzü ilgilendiren durumlardır. Fakat şunu unutmayalım ki bizden sadır olan her sözün, her davranışın, her hal ve hareketin, her bir tercihin aynı zamanda bizim melekutumuzu, yani uhrevi hayatımızı ilgilendiren bir yönü söz konusudur. Yani sonsuz hayatı ilgilendiren bir imtihan içerisinde bulunduğumuzdan dolayı onu dikkate almamız lazım. Yani dilimizden dökülen bir kelime-i tevhid, bir zikir acaba bizim melekut alemimiz nereye tekabül ediyor? Cenab-ı Hak bizi cennete götürürsek hangi nimetlere tekabül ediyor? Ama dilimizden dökülecek bir yalan, bir dedikodu, bir gıybet acaba bizim o melekut dediğimiz ahiret alemimizde nereye tekabül ediyor? Aslında bunların hepsini güzelce bir iman, sağlam bir iman çerçevesinde tefekkür etmek, düşünmek, ona göre hal ve hareketlerimizi kontrol etmek gerekmektedir. Çünkü Yüce Rabbimiz sınırlı olarak vermiş olduğu bir dünya hayatı, dünya ömrü karşılığında kuluna ebedi bir hayat tanzim etmektedir. Bu ebedi hayat cennet hayatı olabileceği gibi cehennem, Allah korusun, hayatı da söz konusu olabilir. O bakımdan bizim bir belki namazımız, belki bir zikrimiz, belki bir infakımız bizim ebedi hayatta çok büyük bir karşılığı olmaktadır. Ama bu dünyadaki bir insan bir ihmali, bir kusuru, hele hele inancı ilgilendiren küfür gibi, şirk gibi şeylerin diğer tarafta da çok büyük derecede bir ceza terettüp ettiğinin farkında olmalıdır. Bir diğer hadis-i şerifimizde Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili şu bilgi bize aktarılıyor. Cabir bin Semure şöyle demiştir radıyallahu anh. Ben Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde 100'den fazla kere bulundum. Onun ashabı mescitte oturup şiirler okur. Cahili devrinde olan bazı işlerden de söz ederlerdi. O konuşulanları sessiz biçimde dinler, zaman zaman da onunla birlikte gülümserdi. Tabi oradaki konuşulanlar tabii ki haram olmayan konuşmalardır. Tabii ki bir dedikodu, bir gıybet olmayan konuşmalardır. Ve üzerine günah tertip etmeyecek konuşmalardır. Diğer türlü böyle uygun olmayan şeyler konuşulsaydı Efendimiz Aleyhisselam mutlaka onlara müdahale ederlerdi. Efendimizin eğer onları sessizce dinlemeleri ve gülümsemesi de oradaki konuşulanların mübah yerinde şeyler olduğu anlamına gelmektedir. Ama aynı zamanda da mübah olan şeyler Efendimiz Aleyhisselam'ın ülfet ehli, uysal ve arkadaşların halini gözeten bir ahlaka sahip olduğu da burada dile getirilmektedir. Son olarak şu hadis-i şerife yer vermek istiyorum. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyin sözü verme. Yani şakalaşma olabilir ama kırıcı olmamalıdır. Bizdeki ifadesiyle yani tırnak içinde eşek şakası olmaması gerekir. Ve tartışmalar zaman zaman söz konusu olabilir ama bu hasta düşmanlığa varmamalıdır. Yine birisine söz verecekken de onu iyice düşünmemiz lazım, tartmamız lazım. Yerine getiremeyeceğimizi bile bile de kimseye bir söz vermemeye dikkat etmek gerekmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın alim sahabisi Ukbe bin Amir el-Cüheni diye bir sahabisi bulunmaktaydı. Allah'ın kitabına aşinalığı ile tanınan, eliyle yazdığı bir musafı ardından yadigar bırakan kıymetli bir insandı Ukbe bin Amir el-Cüheni. Anlaşandı bir şair idi aynı zamanda o. Çok güzel konuşur, sözleriyle dinleyenleri derinden etkilerdi. Bir gün merakla Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam'a şu soruyu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluşun yolu nedir? Dostunu tanıyan Allah Resulü ona özel olsa da asırlar boyunca inananların kulağında çınlayacak bir şöyle bir cevap verdi. Dedi ki, ey Ukbe, diline sahip ol, fitne zamanında evinden çıkma, günahların içinde gözyaşı dök. Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk planda bu cevabı Ukbe bin Amir radıyallahu anh'a ait olsa da buradaki vermek istediği nasihat, öğüt ve mesaj tabii ki çok kolaylıkla anlaşılacağı üzere bütün Müslümanlara, bütün insanlara, kıyamete kadar gelecek her insana öğüt olabilecek ve kulağımızı küp olabilecek evrensel bir mesaj Efendimiz Aleyhisselam vermiş olmaktadır. Diline sahip olmak hepimizin yapması gereken bir vazifedir. Fitne zamanında evinden çıkmama meselesi, yani fitneler karşısında bir Müslümanın onlardan zarar görmem açısından ve en az zararla onlara atılması açısından Efendimizin yine önemli bir tavsiyesidir. Günahlarımız vardır şüphesiz. Bunlar içinde büyük bir pişmanlık içerisinde tövbe ederek, istiğfar ederek gözyaşı dökmek de yine bir Müslümanın bir ahlakı vasfı olmalıdır ve her zaman için geçerli öğütlerdir Efendimizin bu öğütleri. Yeryüzünde halife sıfatıyla yaratılan ilk insana eşyanın isimleri bizzat Allah tarafından öğretilmiştir. İnsanı yaratan Cenab-ı Hak ona konuşma kabiliyetini, istidadını bahşetmiştir. Hazreti Adem'in yaratılışına bir anlam veremeyen meleklere karşı Hazreti Adem aleyhisselam Rabbinden öğrendiği bu isimleri esas alarak konuşmuş ve böylece insanın üstünlüğü ortaya konulmuştu. Hazreti Adem'in konuşması onun kadrini ve değerini artırırken şeytanın Rabbine karşı isyan ve itiraz yüklü konuşması ise onu alçaltıp Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmıştı. Zaten insanı yücelten sadece konuşabilmesi değil, konuşmasının hakikat güzelliklerle dolu olmasıydı. Yani bu sahnede Bakara suresinin 30-38. ayet-i kerimelerde anlatılan sahnede Cenab-ı Hak orada bir takım konuşmaları dile getirmektedir. Burada Cenab-ı Hak konuşmaktadır, melekler konuşmaktadır, Hazreti Adem aleyhisselam konuşmaktadır ve bir de şeytan konuşmaktadır. Onların bütün konuşmaları Hazreti Adem'in halifeliği çerçevesinde Yüce Kitabımızda nakledilmektedir. Tabii ki orada en önemli konuşmalardan bir tanesi Hazreti Adem'in aynı zamanda meleklere olan üstünlüğünü gösteren konuşması oldu. Çünkü Cenab-ı Hak Adem aleyhisselama isimleri öğretmişti. Meleklerin bilmediği eşyanın isimlerini öğretmişti. Ve Cenab-ı Hak da ey Adem sen şimdi hem o eşyayı hem de onun isimlerini bana haber ver deyince de Adem aleyhisselam onları güzelce tek tek melekler karşısında ifade edebilmişti. Ve böylece de Adem'in halife olma salahiyeti melekler karşısında ortaya konmuştu. Ve takdire şayan bir konuşma oldu Hazreti Adem'in konuşması. Peşinden Cenab-ı Hak meleklere üstünlüğü ortaya konan Adem'e secde etmeleri emredildiğinde hepsi secde etmişlerdi. Ama onlar arasında bulunan İblis secde etmemiş ve o da konuşmuştu. O da konuşmuştu ama şeytanın konuşması Cenab-ı Hak katında hüsnü kabul gören bir konuşma olmamış. Tam tersine ilahi rahmetten kovulmasına, yüce alemlerden tart edilmesine ve ebediyen bir lanete uğramasına sebep olacak bir konuşma olmuştu. Çünkü Cenab-ı Hakk'a isyan etmiş, Cenab-ı Hakk'ın secdemine karşı gelmiş, büyüklenmiş, çekinmiş ve kafirden olmuş ve beni ateşten, Adem'i topraktan yarattın. Dolayısıyla ben Adem'den ene hayrun minhu, ben ona hayırlıyım. Kendisinden daha hayırlı olduğum birisine, çamurdan yaratılan bir mahluka secde etmem tarzında bir menfi konuşma ortaya koymuştu. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak aynı zamanda fayda verecek konuşmanın ne olduğu ve zarar verecek konuşmanın ne olduğu noktasında da bizlere çok güzel bir örnek takdim etmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, iman edenlere Yüce Allah tarafından doğru sözlü olmaları emredilmiştir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınınız ve doğru konuşunuz. Söylediğiniz söz doğru olsun. Öyle böyle yaparsanız yuslih lekum a'malekum ve yagfir lekum zunubekum. Allah sizin amellerinizi düzeltir, ıslah eder. Günahlarınızı efendim bağışlar, affeder. Ve men yut'illâhe ve rasûlehu fekad fâze fevzen azîmâ. Kim de her hususta, sadece doğru konuşmak değil, bütün hususlarda Allah ve Resulüne itaat eder, onların belirlediği çerçevede, gösterdikleri yolda yürür, gerekeni yaparlarsa onlar çok büyük bir başarı elde etmiş olurlar, buyurulmuştur bu ayet-i kerimede. Yine Ebu Zer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisine emrettiği hususlardan birisinin de acı bile olsa söylemek zoruna da gitse doğruyu söylemesi olduğunu bize aktarmaktadır. Nitekim insanlara güzel söz söylemek bir zamanlar kulların Allah'a verdikleri söz arasında da yer alırdı. İncitmeden zarif ve anlamlı konuşmak kadar iyiliği emredip kötülüğü önlemeye çalışmak da güzel söz kapsamında değerlendirilmiştir. Şu halde güzel söz söylemek daima insanların hoşuna giden şeyleri söylemek değildir. Mühim olan söylediğimiz şeyin doğru olması, söylediğimiz sözlerin güzel olması, yerinde olması, bir hakikati dile getirmesidir. Bu sözlerimiz bazıları tarafından beğenilebilir, bazen hoşuna gidebilir ama hoşuna gitmeyenler de olabilir. Hoşlarına gitmese de doğruyu ve gerçeği yansıtan cümlelerle insanları uyarmak, güzel sözlü olmak demektir aynı zamanda. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanına göre en faziletli cihat zalim yönetici karşısında söylenen doğru sözdür. Yerinde yani gerektiğinde tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın mektuplarını gönderen Efendimizin elçileri gibi ya Resulü Efendimiz Aleyhisselam mektuplar yazdı ve o mektuplarda etraftaki kralları, devlet başkanlarını, yetkili insanları İslam'a davet etti o mektuplarla. Onu kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. O mektupları götüren sahabe-i kiram, Efendimizin elçileri oldu. Ve onlar da gittikleri zaman o krallar huzurunda Efendimizin emanetini yerine getirdiler. Ve kelle koltukta olduğu halde belki efendim ölüm tehlikesi karşısında bile yine orada doğruyu söylemekten hiçbir zaman geri çekilmediler. Dolayısıyla bir Müslüman şartlar onu gerektirdiği zaman tıpkı Musa Aleyhisselam'ın Firavun karşısında doğru dile getirdiği gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın bir Nemrut karşısında hakikatle dile getirdiği gibi bir Müslüman da canı pahasına da olsa faydası zararının çok olacağı konumda o doğruyu söylemekten asla geri çekilmemeli. Hep aklımızda en faziletli cihat zalim yönetici karşısında doğruyu söylemek sözü de hep kulağımızda olmalıdır. Ama doğru söz söylemenin yani hakkı konuşmanın doğru ve nitelikli bir üslubunun da olması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan Firavun gibi tanrılık iddia eden bir kral karşısında bile yumuşak bir dille hakikati anlatmalar istenmiştir. Yani Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ يَخْشَى. Ey Musa ve Harun, Firavun'a gidin, ona tebliğde bulunun ama ona yumuşak söyleyin. O zaman belki öğüt alır ve belki Allah'tan korkar. Yani Cenab-ı Hak Musa ve Harun Aleyhisselam'a Firavun'a yapacakları tebliğde bu tebliğin nasıl bir usul içerisinde, nasıl bir metotla, ne şekilde olması gerektiğini de yine ayrıyeten onun talimatında vermiştir. Diğer türlü bazen söz doğru olabilir ama onu ifade tarzımız eğer yerinde olmazsa, üslubumuz ve usulümüz yerinde olmazsa o söz faydadan çok zarar da getirebilir. İşin bu tarafına da bakmak lazım. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın en faziletli cihat zalim yönetici karşısında doğru sözü söylemek sözüyle Yüce Rabbimizin ey Musa ve Harun Firavun'a gidin ama ona kavleyin söyleyin ayet-i kerimesini birlikte düşünerek o zalim yönetici karşısında bile o doğru sözümüzü uygun bir lisanla, lisan-ı münasiple söylemenin gerekliliği de ortaya çıkmış olacaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz, insanları doğruyu anlatan sözleri ile ikna etme görevini yüklenen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, davranışlarında olduğu gibi konuşmalarında da en güzel örnek olmuştur. Ahlakının temeli Kur'an-ı Kerim'e dayanan Efendimiz aleyhisselam, Allah'ın rahmetinin bir tezahürü olarak insanlara yumuşak davranmıştır. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur ona ve bir özel imtiyazıdır ve bize de göstermiş olduğu güzel bir örnekliktir. Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesinde Estağfirullah febime rahmeti minallahi lintelehum, yani Allah'ın sana ikram ettiği bir merhamet, bir rahmet sebebiyle etrafındaki o insanlara yumuşak, leyin davrandın. Linde, leyin davrandın, yumuşak davrandın. Velev künte fazzan galizel kalbi lenfeddu min havlik. Eğer katı kalpli olsaydın, insanlara kaba saba davranacak olsaydın, onlara ülfet ettiremezdin, etrafını tutamazdın ve hepsi etrafından dağılır giderlerdi. Onun için fe'afu anhum, onlar için onları affeyle. Ve estağfirlehum, onlar için mağfiret dile. Ve şavirhum fil emri, ve yine savaştır, barıştır, devletin işleridir, toplumun yönetimidir. Bu tür konularda da yine etrafındaki insanlarla istişareye devam et. Feizze azemte fetevekkel alallah. Ama bir işi yapmaya azmettiğin zaman da geri adım atma, Allah'a tevekkül et. İnnallah yuhubbül mütevekkilin, Cenab-ı Hak kendine tevekkül eden, kendini vekil tutan ve güvenen kullarını sever ve onların yardımcısı olur buyuruluyor. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir tezahürü olarak insanlara yumuşak davrandığı da ifade edilmiş olmaktadır. Bu durum her Müslüman için, özellikle de hakkı ve hakikati anlatma sorumluluğunu taşıyanlar için son derece önemli bir tebliğ metoduna da işaret ettiği anlaşılmaktadır. Yani insanlar nezdinde bir ülfet insanı olabilmek, bir muhabbet insanı olabilmek, insanların gönüllerini ülfet ettiren merkezi bir şahsiyete, merkezi bir gönle sahip olabilmenin aslında aynı zamanda Cenab-ı Hak yolunu bize göstermektedir. O da merhametli olmaktır, yumuşak olmaktır, kaba, sert, galiz davranışlardan sakınmaktır, bir rikkati kalbiye sahip olabilmektir. Bunları ne kadar başarabilirsek o kadar gönüllere telif ettirmede de muvaffak olacağımız bize bildirilmektedir. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim bizzat kendisini ahsenül hadis, sözün en güzeli olarak nitelemektedir. Yani demek ki konuşmalarımızda ayet-i kerimeler, Yüce Rabbimizin oradaki beyanları, oradaki cümlelerin kuruluşu, kelimelerin seçilişi, manaların ifade edilişi, yani Kur'an-ı Kerim'in beyan tarzından, üslup özelliklerinden kendimize çok güzel örnekler almamız gerekmektedir. Yani hani bir hadis-i şerif olarak nakledilir. Tahallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız diye efendim bir hadis-i şerif nakledilir. Bu bir taraftan Yüce Rabbimizin cemal sıfatlarıyla hallenmeye çalışmak, işte rahmet gibi, merhamet gibi, af gibi, kerem gibi, ayıpları örtmek gibi, setrar uyup gibi, Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatlarının bir makesi, tecelligahı olmaya çalışmak bu anlamda söz konusu edilebileceği gibi, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla sıfatlanmaya çalışmak, işte diyelim ki Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kelamı, Yüce Rabbimiz orada konuşmaktadır. Mütekellim, Kur'an-ı Kerim'de mütekellim olan Cenab-ı Hak'tır. Efendim Yüce Rabbim nasıl konuşuyor? Nasıl efendim hitapta bulunuyor? Nasıl bir beyanda bulunuyor? Hangi anlamı ne şekilde ifade ediyor? Cümleleri nasıl kılıyor? Nasıl hitap ediyor? Kafire nasıl hitap ediyor? Müslüman nasıl hitap ediyor? Peygamberimiz nasıl hitap ediyor? O tür şeylerde de yine yüce kitabımızı, konuşma tarzımızı belirleme noktasında da bir örnek alma durumu da burada efendim ortaya konulmaktadır. Çünkü Yüce Rabbimiz kendi kelamını Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesani. Allah Teala sözün en güzelini, en güzel söz olarak Kur'an-ı Kerim'e indirmiştir. O bir müteşabih kitaptır. Yani bütün ayetleri fesahatte, belahatte, güzellikte birbirine benzeyen, mesani bir kitaptır. Bütün hususları böyle karşılaştırmalı olarak iyice anlaşılsın diye zıddıyla açıklayan ve belli temel esasları tekrar tekrar dile getiren, tevhid gibi, ahiret gibi, nübüvvet gibi, takva gibi, bunları böyle yeri yerince sürekli tekrarlayıp zihinlerimize, kalplerimize işlemesini sağlayan, sürekli bıkmadan, usanmadan okunan bir kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i sözlerin en güzel olarak indirdiğini Yüce Rabbimiz beyan ediyor. Hatta öylesine bir güzel söz ki, takşa'irru minhu culudullezine yakşevne rabbehum. Rablerinden korkanlar o kelamı okurken ondan duydukları haşet sebebiyle delilleri ürperir. Delillerin tüyleri diken diken olur. Çok heyecanlanırlar, çok müteessir olurlar. Thumme telinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Sonra da bir müddet okuduktan sonra ruhları Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve dinlemeye ısındıktan sonra da bu kez efendim hem kalpleri hem delilleri de Allah'ın zikrine uyum sağlar, yumuşar. Yani önce dalgalanan sonra böyle durulan ve sakin bir vaziyet alan bir deniz gibi her iki halde hem dalgalanma halini hem sakinleşme halini hem o heyecanı hem de efendim o sükuneti yaşarlar ve çok etkilenirler diye ayet-i kerime dile getirilmiş oluyor. Zümer 23. Yani hasılı Kur'an-ı Kerim sözün en güzelidir. Sözlerimizde de Kur'an-ı Kerim'i kendimize rehber edinme, örnek alma ya da ihmal etmememiz gerekmektedir. Zaten bizim ulemamıza baktığımız zaman kıymetli dinleyenlerimiz, müfessirlerimize, muhaddislerimize, mütekeddimlerimize, fakihlerimize, mutasavvıflarımıza, onlar da yazdıkları kitaplarda, yaptıkları sohbetlerde ya ayet-i kerimeleri tırnak içinde olduğu gibi aktardıklarını görürüz veya kendi sözlerini de Kur'an-ı Kerim'e benzeterek ondan, onun feyzinin bereketini istifade etmek üzere, güzelliğini istifade etmek üzere sözlerini ona benzetmeye çalıştıklarını da çok böyle belirgin bir şekilde görürüz. Aynı çerçevede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sözün en güzeli Allah'ın kelamı, en güzel yolda Hazreti Muhammed aleyhisselamın yoludur buyurmuştur. Ela in ahsenel kelam, kelamullahil melikil azizil allam ve inne ahsenel hediye hediye Muhammed. Kelamların en güzeli aziz ve allam Allah'ın sözü Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı, yollarında en güzeli, en doğrusu Hazreti Muhammed aleyhisselamın yoludur. Dolayısıyla konuşmalar nitelik ve nicelik açısından bu iki kaynağın verilerine, ilkelerine uyum gösterdiği nispetle değer ve güzellik kazanacaktır. Çünkü Müslümanın Allah katında değerini artıran özellikten birisi de onun güzel sözlü olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselam'a ve onun şahsında bütün Müslümanlara şu talimat verilmektedir. Estağfirullah, ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadiluhum billeti hiye ahsen. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla gerektiğinde en güzel şekilde mücadele et. Ayetlerde başta kelime-i tevhid olmak üzere her türlü hayırlı ve güzel söz, kökü sağlam, dalları semaya uzanan ve her zaman meyve veren bir ağaca benzetilmiştir. Elem tara keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten ke şeceratin tayyibetin asluha thabitun ve fer'uha fissemâ tu'ti ukeleha külle hizim min rabbiha. Görmez misin Rabbin güzel bir sözü nasıl bir örnekte anlatılıyor? Güzel söz, güzel bir ağaç gibidir. Kökleri yerin dibine kadar sağlam bir şekilde geçmiş. Gövdesi kuvvetli, dalları semaya uzanmış. Sapasağlam, bir hastalığı olmayan, böyle gür, sağlam, meyveli bir ağaç. Tu'ti ukula külle hinimiz Rabbiha ve Rabbinin izniyle de devamlı meyve veriyor. İşte güzel sözün, tevhidin güzel sözün misali bu şekilde. Cenab-ı Hak onu bu şekilde veriyor ama bunun karşısında şirk gibi, günah sözleri gibi o sözlerin de misalinde tabii veriyor. Niye? Demin arz ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim mesani bir kitap. Ne demek? Yani Furkan olan bir kitap, hakla batılı ayıran, sadece hakkı söyleyen değil, yani doğru söyledikleri hepsi doğru ama sadece hakkı anlatan değil, aynı zamanda batılı da anlatıyor. Yani hak şudur ama batıl da şudur. Doğru şudur ama eğri de şudur. İşte güzel şudur ama kötü de şudur tarzında hususları ve konuları hep zıddıyla takdim ederek muhatabı iyice aydınlatmış oluyor yüce kitabımız. Böyle olunca da güzel sözün misalinin hemen karşısında başta şirk olmak üzere her türlü kötü söz ise yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan, yanmaktan başka bir şeye yaramayan köksüz bir ağaca benzetilmiştir. O halde bir konuşmadan faydalı neticeler alabilmek için güzel ve faydalı sözler seçilmeli, doğru ve etkili bir üslup kullanılmalıdır. Çünkü Allah Teala zulme uğrama hali hariç çirkin sözün açıkça söylenmesini asla sevmez. Efendimiz Aleyhisselam da bir güzel ahlak sahibi olarak asla çirkin söz söylemez, bile bile ahlaka aykırı çirkin konuşmalar asla yapmazdı. Dolayısıyla İslam ahlakına uymayan kaba ve çirkin sözlerin söylenmesi, argo ve küfürlerin sarf edilmesi, müstehcen fıkra ve hikayelerin anlatılması, inanan kimsenin vakar ve saygınlığına gölge düşürecektir. Yani bunları hele hele alışkanlık haline getirmek, yani argo konuşmayı böyle sep dediğimiz, yani sövgü barındıran sözler söylemeyi, İnsanları güldüreceğiz derken diyerek de böyle müstehcen şeylere yer verme konuşmalarımızda, hatta hikaye anlatma, bunlar bir Müslümanın, inanan insanın vakarına, saygınlığına tabii ki yakışmaz. Yani binde bir böyle diyelim ki yeri geldiği zaman insan, yani arz ettik ya, Efendimiz Aleyhisselam da sahabesini dinlerdi, onların konuşmalarına kulak verirdi. Orada haram, günah olmayan bir şey olursa onlara müsamaha gösterir, zaman zaman tebessüm ederdi. O tür böyle yine bir Müslümanın vakarına, saygınlığına zarar vermeyecek şekilde ufak tefek şakalaşmalar insan olarak belki ihtiyacımız olabilir. Ama bunu böyle bütün meclislerde bulunduğumuz yerde başkalarını güldüreceğiz, başkalarını böyle işte efendim bir rahatlatacağız diye de bunu bu şekilde alışkanlık getirmek bir Müslüman için doğru olan bir davranış asla değildir. Bunu böyle bilmek lazım. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ı her halimizde kendimize örnek alma çalışmamız lazım. Bir şeyi konuşurken de acaba Resulü Efendimiz bu mecliste olsa, acaba bunu anlatsam, şunu konuşsam Efendimiz buna tebessüm eder mi? Yoksa oradan kalkıp gider mi tarzında hep kendimizi Allah Resulü ile mizan ederek, onun yanındaymış gibi düşünerek, hareket ederek yapacak olursak böyle basitlik ve hafifliklerden kendimizi daha fazla koruma imkanı bulabiliriz. Bir gün sevgili peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, İslam'a inananların hangisi daha faziletlidir diye sordular. Efendimiz aleyhisselam dilinden ve elinden, yani Müslüman, hangi Müslüman daha faziletlidir? Dilinden ve elinden gelecek kötülükler konusunda Müslümanların güven içinde oldukları, zarar görmedikleri, emniyette oldukları kimselerdir buyurdu. İyi Müslüman diliyle başka insanları incitip onlara zarar vermediği gibi kendisini ilgilendirmeyen konularda mümkün olabildiğince az konuşur. Bulunduğu mertebeye nasıl ulaştığı sorulan Lokman aleyhisselam şu cevap vermiştir. Doğru sözlülükle, emaneti ehline teslim etmekle ve kendimi ilgilendirmeyen konularla meşgul olmamakla, eğer bir Cenab-ı Hakk'ın üzerimde bir lütfu varsa, bir ikram varsa, bir hikmet varsa ve Cenab-ı Hakk'ın övgüsüne layık olduğum hususlar varsa, bunun altında yatan gerçekler doğru sözlülük, efendim emaneti ehline teslim etmek ve en önemlisi de kendimi ilgilendirmeyen konularda meşgul olmamak. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Sizin bize en sevimli olanınız, konuşması en doğru ve emanet konusunda en hassas olanınızdır. Bundan dolayıdır ki ilim adamlarını sıkıştırmak, küçük duruma düşürmek ve mantık oyunları ile gerçeği çarpıtmak için sorular sormak ve görmediği halde görmüş gibi rüya anlatmak Efendimiz aleyhisselam tarafından yasaklanmıştır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizlere her hususta olduğu gibi ağzımızdan çıkan sözlerin sorumluluğunu taşıma ve onların bize acaba fayda mı getirir, zarar mı getirir noktasında muhasebesini yapma ve dikkat olma noktasında da Efendimiz Aleyhisselam'ı kendimize örnek alabilmeyi ve bu hususlarda muvaffak olabilmeyi Cenab-ı Hak'tan diliyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.